Ayrım 8, Leopar Karanlıkta Avlanır, Wilbur Smith, sayfa 86. Güneşin altında 200-300 siyah genç, üniformalı siyah eğitmenlerin komutlarına uyarak jimnastik yapıyorlardı. Kapısı açık duran kulübelerde daha yüzlercesi düzgün sıralar halinde toprağın üstünde oturmaktaydı. Bir ağızdan kara tahtalardaki dersleri yüksek sesle okuyorlardı.
''Sonra gezeriz.'' dedi Peter. ''Önce sizi yerleştirelim.''
Craig'e kalede bir oda verilmişti. Toprak zemin daha yeni süpürülmüş, serinletmek ve tozlarını yatıştırmak için üzerine su serpilmişti. Odadaki eşyalar yerde duran bir şilteyle kapıyı örten perdeydi. Şiltenin üstünde bir paket kibritle birkaç mum duruyordu. Craig bunun önemli konuklara özgü lüks bir muamele olduğunu tahmin etti. Sally'e koridorun karşı tarafındaki oda verilmişti. O bu ilkel koşullara hiç tepki göstermiyordu. Craig kendi kapısının perdesini aralayıp baktığında onu şiltesinin üzerinde lotus pozisyonunda oturmuş fotoğraf makinesinin merceğini silip film takarken gördü. Peter Fungabera izin istedi. Tepedeki komuta yerine gitti. Birkaç dakika sonra elektrik jeneratörü çalışmaya başladı. Craig hoparlörde Peter'in sesini duydu. Shona dilinde hızlı hızlı konuşuyordu. Craig söylenenleri anlayamadı. Peter yarım saat sonra geri döndü.
''Bir saate kadar karanlık basacak. Aşağıya inip tutuklulara yemek verilişini izleyelim.''
Tutuklular büyük bir sessizlik içinde sıra olmuşlardı. Yemeklerini aldıkça sıra ağır ağır öne doğru ilerliyordu. Kimse gülümsemiyor, kimse şakalaşmıyordu. Beyaz konuklara ve generale zerre kadar ilgi göstermediler.
''Basit bir yemek'' dedi Peter, ''mısır püresi ve yeşil sebze.''
Her adama bir büyük kaşık püreyle üzerine de sebze veriliyordu.
Et haftada bir, tütün haftada bir, kötü davranıştan ötürü ikisi de ceza olarak kesilebilir.
Peter durumu tüm gerçekçiliğiyle anlatıyordu. Adamlar temizdi. Çalıştırılmış kaslarının altından kaburgaları belli oluyordu. Hiçbirinde yağ diye bir şey görünmüyordu. Yemeği çabucak yutuyorlardı daha ayaktayken, sonra da parmaklarıyla tabağı sıyırıp yalıyorlardı. Zayıftılar ama dermansız değildiler. İnceydiler ama açlıktan ölür halleri yoktu. Craig bunları gözlemledi. Birden gözleri daraldı.
''Şu adam yaralı. Koyu renkli sırt derisinde mor çürükler görünüyordu. Konuşabilirsin onunla.'' diye önerdi Peter.
Craig adama Sindebele dilinde soru sordu. Adam hemen cevap verdi.
''Sırtına ne oldu?'' ''Dayak yedim.''
''Neden?''
''Biriyle dövüştüm diye.''
Peter nöbetçilerden birini çağırdı, onunla Shona dilinde alçak sesle konuştu, sonra açıkladı.
''Bir başka tutukluyu sivrilttiği telle yaralamış. 2 ay boyunca et ve tütün yasak. Ayrıca kalın sopayla 15 sopa yemiş. İşte önlemek istediğimiz antisosyal davranışlar bunlar zaten.''
Orta alanı tekrar geçip beyaz duvarın öbür yanına geldiklerinde Peter,
''Yarın size kampı gezdireceğiz.'' diye devam etti. ''Öbürsü sabahta erkenden yola çıkarız.''
Yemekhanede Shona subaylarla birlikte yediler. Yemekler tutuklulara verilenin aynısıydı. Ama yanında bir de yağsız et yemeği vardı. Ne eti olduğu da ne kadar taze olduğu da pek belli değildi. Yemek biter bitmez Peter Fungabera izin istedi. Subayları alıp yemekhaneden çıkardı. Craig ile Sally Ann yalnız kaldılar. Craig söyleyecek bir şey bulamadan Sally Ann ayağa kalktı, sessizce salondan çıktı. Craig artık sabrının sonuna varmıştı. Birden ona çok öfkelendiğini hissetti. Ayağa fırlayıp onun peşinden çıktı. Sally Ann'i nişan platformlarından birinin üzerinde buldu. Kum torbalarının üstüne oturmuş, dizlerini kollarıyla kucaklamış, aşağıya kampa bakıyordu. Artık ay dolunay dönemini geçmişti. Tepeyi aşmış ufka doğru iniyordu. Craig yanına geldiğinde Sally Ann dönüp bakmadı. Craig'in öfkesi de geldiği gibi ansızın gidiverdi, yok oldu.
''Hayvan gibi davrandım.'' dedi.
Kız dizlerini biraz daha sıkı kucakladı, bir şey söylemedi.
''İlk karşılaştığımızda ben kötü bir dönem geçiriyordum.'' diye devam etti Craig. ''Ayrıntılarla canını sıkacak değilim ama yazmakta olduğum kitap duruvermişti, yolumu kaybetmiştim, hıncımı senden aldım.''
O hala bu söylenenleri işittiğine dair bir belirti göstermiyordu. Çift tel örgünün ötesinde ormanda iğrenç bir çığlık koptu. Arkadan yükselip alçalan gülme sesleri duyuldu. Bir hıçkırık, sonra bir çığlık daha. Aynı ses kamp çevresinde birkaç yerde yankılanır gibi tekrarlandı. Sonunda giderek alçalan kıkırtılı gülmeler ve homurtular, arada acı dolu iniltiler halinde uzaklaştı gitti. "Sırtlan," dedi Craig. Sullivan hafif ürperdi, kalkacakmış gibi doğruldu. "Lütfen." Craig kendi sesindeki umutsuzluğu kendi kulağıyla duydu. "Bir dakika daha tanı bana. Özür dilemek için fırsat kolluyordum."
"Buna gerek yok," dedi kız. "Yaptığım işi beğenmeni beklemem bir küstahlıktı."
Sesinde hiç de barışmış bir hava yoktu. "Herhalde ben kendim kaşındım. Sen de ağzımın payını verdin." "Yaptığın iş, fotoğrafların..." Sesi alçaldı. "Beni korkuttu. Bu yüzden tepkim o kadar katı, o kadar çocukça oldu."
Bu sefer Selian dönüp ona baktı. Ay ışığı yüzünün hatlarını aydınlattı.
"Seni korkuttu mu?" diye sordu.
"Fena halde. Bak, ben kendim çalışamıyordum. Bir tek kerelik yazar olduğuma inanmaya başlıyorum. O kitap iyi bir rastlantı herhalde diyordum. Gerçek bir yeteneğim yoktu. İçimi yokluyor, yokluyor. Her seferinde boş buluyordum."
Selian hala ona bakıyordu. Dudakları hafif aralanmış, gözleri esrarengiz kara çukurlar gibiydi.
"O sıra sen burnuma o lanet olası fotoğrafları dayadın ve bunlara yarış diye meydan okudun bana."
Kız başını ağır ağır iki yana salladı. "Belki isteyerek yapmadın ama durum buydu. Bir meydan okuma, kabullenmeye cesaret edemediğim bir düello. Korkuyordum, seni tersledim. O günden beri de pişmanlık duyuyorum."
"Onları beğendin mi?" diye sordu.
"Dünyamı sarstı onlar benim. Bana Afrika'yı tekrar gösteren onlar oldu. İçimi özlemle doldurdular. Onları görünce içimdeki eksikliğin ne olduğunu anladım. Sıla özlemiydi benimkisi. Yatılı okulda ilk gecesini yaşayan küçük bir çocuk gibiydim."
Boğulur gibi oldu. Çıkardığı sesten utanç duymadı. "Beni buraya geri döndüren senin o resimlerin oldu."
"Anlamamıştım," dedi Selian. İkisi de sessiz kaldılar.
Craig tekrar ağzını açarsa bir hıçkırık sesi çıkacağının farkındaydı. Gözlerine yükselen yaşlar canını yakıyordu.
Aşağıdaki kampta birisi şarkı söylemeye başladı. Güzel bir Afrikalı tenor sesiydi. Tepeden hafif ama net biçimde duyuluyordu. Craig şarkının sözlerini hemen tanıdı. Eski bir Matabele marşıydı. Ama şimdi ağıt gibi söyleniyordu. Bir kıtanın tüm acılarını ve dramını dile getiriyordu. Şarkı bitene kadar sırtlan bile bağırmadı. Sonunda ses sustu. Craig aklından şiltelerinde uzanıp bu sesi dinleyen yüzlerce tutukluyu düşündü. Onlar da kendisi gibi hüzünlenmiş olmalıydılar.
Selian tekrar konuştu. "Bana söylediğin için teşekkür ederim. Sana pahalıya mal olmuş olmalı. Bunu şimdi anlıyorum."
Uzanıp onun çıplak pazusuna dokundu. Yalnız parmaklarının ucuyla hafifçe dokundu. Craig'in sinir uçları ürperdi, kalbi hareketlendi. Sonra Selian bacaklarını devirdi, kum torbalarının üzerinden sıçrayarak indi, uzaklaştı. Craig onun oda perdesinin kapanırken çıkardığı hışırtıyı, sonra kibriti çakışını işitti. Uyuyamayacağının farkındaydı. Tek başına orada oturmayı sürdürdü. Afrika gecesinin sesini dinliyor, ayı seyrediyordu. Yavaş yavaş içinden kelimelerin doğup yükseldiğini hissetti. Kuyunun içinde yükselen sular gibi. Duyduğu hüzün geçti, yerini bir heyecan sardı. Odasına indi, bir mum yaktı, duvardaki bir kovuğa yerleştirdi. Heybesinden defterini çıkardı, tükenmez kalemini eline aldı. Kelimeler beyninde köpürüyor, kaynayan süt gibi taşıyordu. Kalemin ucunu çizgili beyaz kağıda dayadı. Kalem sanki kendiliğinden yazmaya başladı. Canlıymış gibi, neşe dolu kelimeler, çoktan beri bastırılmış bir orgazm gibi kağıdın üzerine kapladı. Yalnızca mum bittiği zaman yenisini yakmak için ara veriyordu yazmaya. Odasına indi, bir mum yaktı, duvardaki bir kovuğa yerleştirdi. Heybesinden defterini çıkardı, tükenmez kalemini eline aldı. Kelimeler beyninde köpürüyor, kaynayan süt gibi taşıyordu. Kalemin ucunu çizgili beyaz kağıda dayadı. Kalem sanki kendiliğinden yazmaya başladı. Canlıymış gibi. Neşe dolu kelimeler çoktan beri bastırılmış bir orgazm gibi kağıdın üzerini kapladı.
yalnızca mum bittiği zaman yenisini yakmak için ara veriyordu yazmaya. Sabah olduğunda gözleri kırmızıydı, yanıyordu. Kendini çok yorgun hissediyor, çok hızlı ve çok uzun koşmuşçasına soluk soluğa kalıyordu. Defterinin üç çeyreği dolmuştu, içini bir coşku kapladı. Bu sevinci sürekli oldu. Sally Ann'in değişen davranışı da ona katkıda bulundu. Gerçi kız hala tutuk ve sessizdi ama hiç değilse o konuştuğu zaman dinliyor, ciddi cevaplar veriyordu. Bir iki kere gülümsedi bile. O zaman fazla iri ağzıyla burnu da yüzünün geri kalan kısımlarına uymuş oldu. Craig incelemeye geldiği adamları, buradaki tutukluları düşünmeyi pek zor buluyordu o sıra. Birden Sally Ann'in onlara duyduğu acıma ve anlayış duygularını hissetti. Onun ilk defa içini dökercesine konuştuğunu duydu. "Bunları kaba saba suçlular diye sınıflandırmak öyle kolay olurdu ki," diye mırıldanıyordu. Gözleri onların ifadesiz yüzlerinde, kontrollü bakışlarındaydı. Ama insanın aklına bunların insanca davranışlarla hiç karşılaşmamış oldukları geliyor. Birçoğu daha yaşları pek küçükken okul sıralarından alınıp gerilla kamplarına götürülmüşler. Hiçbir şeyleri yok. Hayatta tek varlıkları o AK-47 tüfeği. Başkalarının canına ve malına saygı göstermelerini nasıl bekleyebiliriz? Craig, lütfen şu adama kaç yaşında olduğunu sorsana. Craig aldığı cevabı tercüme etti. Bilmiyormuş, ne zaman doğduğunu da bilmiyor, annesiyle babasının kim olduğunu da. Herkesin doğuştan hakkı olarak sahip olduğu şeylerden bile yoksun, dedi Sally Ann. Craig o anda ağzının tadına tam uymayan bir şarabı nasıl reddettiğini, kendine nasıl kaygısızca bir yeni takım elbise ısmarladığını, uçağın birinci sınıf bölümüne nasıl en doğal şeymiş gibi girdiğini hatırladı. Oysa bu adamların ayaklarında yırtık birer şortları vardı, o kadar. Pabuçları, sırtlarını koruyacak bir battaniyeleri bile yoktu. Sally Ann, Nikon'unun merceğiyle umutsuzluğun da ötesindeki hayvanca aldırmazlık ifadelerini tespit ederken, varsıllarla yoksullar arasındaki o koca çukur sonunda hepimizin mahvına sebep olacak, dedi. Şuradaki adama burada nasıl muamele gördüğünü sor. Craig sorduğu zaman adam onu anlamıyormuş gibi bir ifadeyle baktı. Bu soru anlamsızmış gibi davranıyordu. Craig'in halindeki memnunluk durumu yavaş yavaş yanıp duman oldu gitti. Kapısı açık kulübelerde verilen dersler siyasal eğitimdi. Sorumluluk sahibi bir vatandaşın sosyalist bir devletteki sorumlulukları anlatılıyordu. Kara tahtalarda şemalar çiziliydi. Yasama kuvvetini temsil eden meclisin yargı ve yürütme kuvvetleriyle ilişkileri anlatılmaktaydı. Hepsi tahtaya okuyup yazmayı ancak bilen tecrübesiz eller tarafından yazılmıştı. Canı sıkkın, işinden usanmış öğretmenler de onları yazan. Şimdi de sınıf o sözleri papağan gibi tekrarlayıp duruyordu. Anlamadan tekrarlamaları Craig'in depresyonunu daha da arttırdı. Tekrar tepeye, kendi odalarına doğru yürürken Craig'in aklına bir fikir geldi. Peter Fungabera'ya döndü. ''Buradaki adamların hepsi Matabele değil mi?'' ''Evet, doğru.'' diye başını salladı Peter. ''Kabileleri birbirinden ayrı tutuyoruz. Böyle olması sürtüşmeleri azaltıyor.'' ''Şona tutuklular da var mı?'' diye ısrar etti Craig. Peter ''Elbette var.'' diye güvence verdi. ''Onların kampları doğu yaylalarında. Koşulları tıpkı buradaki gibi.'' Güneş batarken jeneratör tekrar çalıştı. Hoparlörde bir kere daha Peter'in sesi duyuldu. Az sonra da Peter onların yanına döndü. Craig odasında gece yazdığı yazıları okuyor, gerekli düzeltmeleri yapıyordu. ''Peter, sana bir mesaj var Craig,'' dedi. ''Amerikan Büyükelçiliğinden Morgan Oxford yollamış.'' Craig hevesle ayağa fırladı. Henry Pickering'in cevabının gelir gelmez kendisine ulaştırılması için talimat bırakmıştı. Peter'in mesajı not ettiği kağıdı aldı, okudu. ''Mellow'a, stop. Projede benim duyduğum hevesi herkes paylaşmıyor. Stop. Ash Levy avans ya da garanti vermeyi reddetti. Stop. Buradaki borç verme komitesi fon tahsis etmeden önce daha büyük garanti istiyor. Stop. Üzgünüm, en iyi dileklerimle. Henry.'' Craig mesajı önce hızla, sonra ikinci seferinde yavaş yavaş okudu. ''Gerçi beni ilgilendirmez ama,'' diye mırıldandı Peter Fungavera. ''Sanıyorum bu senin Zambezi suları dediğin yerle ilgili planlarını ilgilendiriyor ha?'' ''Evet öyle ve planları da yere seriyor korkarım.'' Craig'in sesi acıydı. ''Peki ya Henry?''
Bir dost, bir bankacı. Belki de ona gereğinden fazla güvendim.
Öyle dedi Peter Fungabeyra düşünceli bir sesle. Öyle görünüyor değil mi?
Dün geceyi uykusuz geçirmiş olmasına rağmen Craig'in yine de uykusu yoktu. Şiltesi demir gibi sertti bir kere. Ormandaki o çılgın sırtlan korosu da insanın keyfini kaçırıyordu.
Tutti misyon merkezinin havaalanına doğru giderken sürücünün yanında oturdu. Konuşmalara pek katılmadı. Peter'le Selian arka kanepede çene çalıyorlardı. Roland'sı satın alma fikrine ne kadar kapıldığını, ne kadar heveslendiğini daha yeni fark ediyordu. Desteğini esirgeyen Ash Levy'ye çok fena kızmaktaydı. Yeterince çaba göstermeyen Henry Pickering'e de, burnunun ucunu bile göremeyen o borç komitesine de.
Salian okul binasına bir kere daha uğrayıp Sarah ile konuşmakta direndi. Bu sefer Sarah onların gelişine hazırdı, çay ikram etti. Craig şakacı sohbetlerle uğraşacak durumda olmadığından alt verandada bir koltuk buldu, ötekilerden uzakta tek başına oturdu. Henry Pickering'in bu red cevabını nasıl olumlu hale çevirebileceği konusunda pek de iyimser olmayan planlar yapmaya uğraştı. Sarah elinde mineli bir fincan içinde çayla ona doğru yaklaştı. Çayı bir tahta tepsiye koymuş getiriyordu. Uzatırken kızın sırtı Peter Fungabeyra'nın durduğu tarafa dönüktü.
İnsan yiyen timsah avcının kendisini aradığını anlarsa kendini suyun dibindeki kuma gömer dedi. Sindebe ele dilinde yavaşça. Leopar da avlanacaksa karanlıkta avlanır.
Craig şaşırarak onun yüzüne baktı. Kızın gözleri artık yere bakmıyordu. Bakışlarının o karanlık derinliğinde hırçın bir öfke parıltısı vardı.
Fungabeyra'nın yavru köpekleri fazla gürültü çıkarmış olmalılar diye devam etti kız. Siz oradasınız diye aç kaldılar herhalde. Seslerini duydun mu onların Kufela diye sordu.
Bu sefer Craig iyice afalladı. Sarah yoldaş dikkatin ona taktığı adı biliyordu.
Nasıl bilebilirdi? Fungabeyra'nın yavru köpekleri demek de ne demekti?
Craig ona cevap veremeden Peter Fungabeyra başını kaldırdı. Craig'in yüzünü gördü. Rahat bir tavırla ama hızla ayağa kalktı. Onlara doğru yaklaştı. Sarah'ın yanında durdu. Kız hemen bakışlarını Craig'in yüzünden çekip yere indirdi. Küçük bir reverans yaptı. Elinde boş tepsiyle uzaklaştı.
Depresyona o kadar da kendini kaptırma Craig. Gel sen de katıl aramıza.
Peter elini Craig'in omuzuna dostça dayadı. İstasyondan hava pistine kadar olan kısa yolculuk sırasında Selian birden öne eğilip Craig'in omzuna dokundu.
Düşünüyordum da Craig, senin Zambezi suları dediğin yer buradan uçakla ancak yarım saat uzakta. Chizarira nehrini haritada buldum. Biraz yolu dolaştırırsak dönüşte o yerin üzerinden uçabiliriz.
Yararı yok diye başını salladı Craig.
Neden ama?
Craig o zaman ona Pickering'in mesajının yazılı olduğu kağıdı uzattı.
Ah çok üzüldüm.
Üzüntüsünün gerçek olduğu sesinden anlaşılıyordu. Craig bunu fark edince biraz rahatladığını hissetti.
Peter Fungabeyra birden ben de görmek isterim orayı diye söze karıştı.
Craig tekrar başını iki yana sallayınca generalin sesi sertleşti.
Gidiyoruz oraya dedi kesinlikle.
Craig o zaman kendi tarafsızlığını belirtircesine omuz silkti.
Craig ile Selian haritanın üzerine eğildiler.
Gölcükler şurada olmalı. Burada dere, nehir yatağına kavuşuyor.
Kız cep kalkülatörüyle hesaplarını hemen yaptı.
Tamam, bu rüzgarda oraya 22 dakikada varıyoruz.
Uçarlarken Selian aşağıdaki araziyi inceliyor, haritasıyla karşılaştırıyordu.
Craig ise Matabe ile kızının sözlerini düşünmekteydi.
Fungabeyra'nın yavru köpekleri.
Kötü bir söze benziyordu bu.
Kufela kelimesi onu daha da beter kaygılandırmaktaydı. Bunun bir tek açıklaması vardı. Bu kız asi gerillalarla temastaydı. Herhalde kendisi de o gerilla grubunun üyesiydi. Ne demek istemişti o timsah ve leopar benzetmeleriyle, Fungabeyra'nın yavru köpekleri sözüyle? Hem anlamı ne olursa olsun bu sözlerin tarafsızlığı, güvenilirliği olabilir miydi? Kız gerilla sempatizanı olduğuna göre...
İşte nehir dedi Salihan, levyeyi çekti, ormanların üzerine doğru döne döne alçalmaya başladılar.
Nehrin kıyısı boyunca çok alçaktan uçtu. Sık bitki örtüsüne rağmen birkaç av hayvanı sürüsü gördüler. Hatta bir yerde bir kara gergedana rastlayıp çığlıklar attılar. Birden Salyan eliyle ileriyi gösterdi. ''Şuna bakın'' dedi. Nehrin kıvrıldığı yerde etrafı yüksek ağaçlarla çevrili bir açıklık vardı. Orada çimler biçilmişçesine kısa ve sıktı. Zebralar orada otladığı içindi bu. Şu anda da tozları kaldıra kaldıra kaçıyorlardı yaklaşan uçağın sesinden.
''Galiba oraya inebilirim'' dedi Salyan. Kanatları sarkıttı, sesneyi yavaşlattı, burnunu aşağıya verdi, daha iyi görebilmeye uğraştı. Sonra da iniş takımlarını açtı.
Açık alan üzerinde birkaç kere uçtu. Her seferki bir öncekinden daha alçak uçuştu. Dördüncü uçuşunda tekerler yerden ancak bir metre yüksekteydi. Tozlu tabanda zebraların ayak izlerini görebiliyorlardı.
''Zemin sıkı ve sağlam'' dedi. Bir sonraki geçişinde tekerler yere değdi.
Salyan hemen frene bastı, 150 metre gitmeden uçağı durdurmayı başardı.
''Kuş kız'' diye gülümsedi Craig ona. O da bu iltifata güldü.
Uçaktan inip ormana doğru yürüdüler. Hayvan izlerini sürüp ormanı geçtiler. Nehir kıyısında bir kayalığa vardılar. Görünüm tipik Afrika'ydı. Beyaz kumsal kıyılar, suların cilaladığı pırıl pırıl kayalar, sarkık dallı ağaçlar, o ağaçlarda kuşlar. Suyun koyu yeşil rengi, yılan gibi kıvrık köklerin üzerinde yükselen koca ağaçlar, onun ilerisinde de orman.
''Çok güzel'' dedi Salyan. Fotoğraf makinesini alıp biraz uzaklaştı.
Peter Fungabera, ''Kampın için burası çok uygun'' dedi. Parmağıyla aşağıdaki kumsalda görünen fil dışkılarını gösterdi.
''Görünüm enfes olur.''
''Olurdu'' diye ona katıldı Peter. ''Vazgeçilemeyecek kadar iyi bir plana benziyor. Milyonlarca dolar kâr olmalı bu işte.''
Craig suratını astı.
''Dürüst bir Afrika sosyalisti olarak doğrusu pis kapitalistler gibi konuşuyorsun.''
Peter güldü. ''Sosyalizm en ideal felsefedir derler ama parasını kapitalistler verdiği sürece.''
Craig başını kaldırıp ona keskin gözlerle baktı. Peter Fungabera'nın gözlerinde ilk defa olarak Batı Avrupa'ya özgü para gözlük parıltıları görüyordu. İkisi de sustular. Salyan'ın karşıki ağacı sonra kayaları resimleyişine baktılar.
''Craig.'' Peter belli ki bir karara varmıştı. ''Ben Dünya Bankası'nın istediği garantileri sağlarsam, karşılığında bana Rolands hisselerinden bir kısmını komisyon olarak vermeni isterdim.''
Herhalde istemeye de hakkın olurdu. Craig ölen umutlarının yine alevlenmeye başladığını hisseder gibi oldu. O sırada Salyan, ''Geç oluyor'' diye seslendi. ''Harare'ye daha 2,5 saatlik yolumuz var.''
New Sarum hava üssü alanına indikleri zaman Peter Fungabera ikisiyle de el sıkıştı.
''İnşallah resimlerin iyi çıkar'' dedi Salyan'a. Sonra Craig'e döndü. ''Sen nasılsa Mono Matapa'da kalıyorsun değil mi? 3 güne kadar seni orada ararım.''
Kendisini bekleyen ordu jipine bindi. Şoförüne başını salladı. Giderken değneğini kaldırıp onları da selamladı.
''Araban var mı?'' diye sordu Craig Salyan'a. O başını iki yana sallayınca, ''Senin pilotluğun kadar iyi şoförlük iddiasında bulunamam ama bir şansını dener misin?'' diye teklif etti.
Salyan hükümet binasının karşısındaki caddelerden birinde eski bir binadan bir küçük daire kiralamıştı. Craig onu tam kapıda indirdi.
''Akşam yemeğine var mısın?'' diye sordu.
''Çok işim var Craig. Hızlı bir yemek. Söz, saat 10'da seni evine getiririm.''
Yemin ediyormuş gibi elini kalbine götürüp tiyatromsu bir hareket yaptı. Salyan teslim oldu.
''Pekala, saat 7'de burada.''
Craig onun merdivenleri çıkışını seyretti. Volkswagen'i ondan sonra çalıştırdı. Yürüyüşü ciddi ve hızlıydı. Ama Blue Jean'li kalçası da dayanılır gibi değildi. Buluştuklarında Salyan bir biftek lokantası önerdi. Lokantanın sahibi genç kadını kraliçe karşılar gibi karşıladı. Lokantacı yaşlı, iri yarı sakallıydı. Biftekler de Craig'in ömründe yediği en lezzetli bifteklerdi. Kalın, sulu ve yumuşak. Bir şişe Cabernet söylediler. Ümit burnundan gelme bir şaraptı. Sohbetleri tutuk başladı ama Craig onu konuşturdukça kolayca açıldı.
''Ben Kodak'ta teknik asistanken durum o kadar fena değildi. Ama gezilere görevli fotoğrafçı olarak çağrılmaya başladığım zaman, sergiler açmaya kalkıştığım zaman bir türlü hazmedemedi.'' diye anlatıyordu kız. ''Bir Nikon'u kıskanmaya kalkan ilk erkek, onu tanıyorum.''
''Ne kadar zaman evli kaldınız?''
''2 yıl.''
''Çocuk yok muydu?''
''Çok şükür yoktu.''
Yemek yiyişi de yürüyüşü gibiydi. Hızlı, düzenli, işlevsel. Ama bir zevk unsuru da vardı içinde. Yemeği bitirince kolundaki altın Rolex'e baktı. ''Saat 10 diye söz vermişsin.'' dedi. Ondan sonra da Craig'in itirazlarını aldırmadan hesabın yarısını kendi ödedi. Apartmanın önünde arabayı park ettiklerinde bir an ciddi bir ifadeyle Craig'e baktı. ''Kahve?'' diye sordu. ''Memnuniyetle.'' Craig arabanın kapısını açarken Sallyan onu durdurdu. ''Baştan açıklığa kavuşturalım. Kahve dediğim instant Nescafe ve hepsi de o kadar. Jimnastik de yok, başka bir şey de yok, tamam mı?''
''Tamam. Haydi inelim.''
Dairesinde eşya olarak bir taşınabilir tape recorder, kanaviçe yastıklar, bir tek de açılır kapanır kamp yatağı vardı. Üzerinde uyku tulumu düzenli biçimde katlanmış duruyordu. Yastıklar hariç yer çıplaktı, iyi cilalanmıştı. Duvarlar çektiği fotoğraflarla kaplıydı. O küçük mutfakta kahveyi hazırlarken Craig dolaşıp resimlere baktı.
''Banyoya girmek istersen şu tarafta.'' diye seslendi Sallyan. ''Ama dikkatli ol.''
Banyodan çok fotoğrafçıların karanlık odasıydı içerisi. Duş yerinin üzerinde fermuarla kapanabilen siyah bir naylon çadır vardı. Başka kadınların sabunları, losyonları koyacakları yerlerde şişe şişe fotoğraf ilaçları, kutu kutu fotoğraf kağıtları duruyordu. Yastıklara oturup yaslandılar, kahvelerini içtiler. Beethoven'ın 5. senfonisini çaldılar, Afrika'dan konuştular. Sallyan bir iki kere Craig'in kitabına değindi. Söylediği sözler kitabı dikkatli okumuş olduğunu gösteriyordu.
''Sonunda yarın erken kalkmam gerek.'' deyip uzandı. Boş fincanı konuğunun elinden aldı. ''İyi geceler Craig.''
''Seni bir daha ne zaman göreceğim?''
''Emin değilim. Yarın erkenden yaylalara doğru uçuyorum. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum.''
Onun yüzündeki ifadeyi görünce yumuşadı.
''İstersen döndüğümde seni ararım.''
''İsterim.''
''Craig, senden hoşlanmaya başlıyorum. Belki bir arkadaş olarak. Ama ben aşk macerası aramıyorum. Acım hala dinmiş değil. Bunu baştan anla da.''
Dairenin kapısında el sıkıştılar. Bu sözlere rağmen Craig otele dönerken son derece memnundu. Şu dönemde ona karşı duygularının analizini yapmak istemiyordu. Niyetlerini değerlendirmeye de yanaşmıyordu. Erkekte şöhret meraklılarından olmayışı, onun adını da listesine eklemek peşinde olmayışı yeterdi şimdilik. Hevessizliği, çekiciliğini daha da arttırıyordu. Onun yeteneklerine, başarılarına saygı duymaktaydı Craig. Afrika sevgisine anlayış göstermekte, onu paylaşmaktaydı. Afrika halkına olan duygularını da paylaşmaktaydı. Volkswagen'i park ederken şimdilik bu kadarı yeter dedi kendi kendine. Otelin lobisine girdiğinde bir görevli ellerini ovuşturarak yanına geldi. Onu alıp müdür muavininin odasına götürdü.
''Bay Mellow, siz yokken emniyet özel şubeden buraya geldiler. Sizin kasayı onlara açmak zorunda kaldım. Odanıza da girdiler.''
''Allah kahretsin, buna hakları var mı?'' diye sordu Craig.
''Anlamıyorsunuz, burada ne isterlerse yaparlar. Ama kasadan hiçbir şey almadılar Bay Mellow. Bu konuda sizi temin edebilirim.''
''Ben yine de bir bakmak istiyorum.'' dedi Craig. Seyahat çeklerini saydı, tamamdı. Dönüş, uçak bileti, pasaportu yerli yerindeydi. Ama Henry Pickering'in verdiği ilk yardım çantasına da bakmıştı adamlar. İnceleme elemanı rozeti, deri kılıfından çıkmıştı. ''Kim emredebilir böyle bir aramayı?'' diye sordu müdür muavinine.
''Ancak çok yüksek mevkide biri.''
''Tunga ata zebive diye düşündü Craig acı acı. ''Seni hınzır, meraklı köpek. Ne kadar da değişmişsin.''
8. ayrımın sonu. Sayfa 98.